Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Kültür Dünyamızdan Manzaralar programına hoş geldiniz efendim. Değerli kültür tarihçimiz, kıymetli hocam Dursun Güllek Bey ile beraber huzurlarınızdayız. Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Öğretmenler gününüz kutlu olsun efendim.
Teşekkür ederim. Hepimiz için mübarek olsun, kutlu olsun. Tabii sizin olduğu gibi benim de unutamadığım öğretmenlerim var. Ki bunlar ta ilkokuldan başlıyor. Hı hı. Efendim ilkokulda bir öğretmenim vardı. İsmet öğretmen. Efendim beni çok severdi. Çünkü okumam düzgündü.
Evet.
Ve ilkokula gitmeden önce zaten okuma yazmayı öğrenmiştim. O da hoşuna giderdi. Bir gün dedi ki derste, oğlum dedi senin okuman güzel dedi. Daha da ilerlet. Ortaokulda okudu, liseyi de okudu dedi. Bana bak dedi, belki üniversiteyi falan okur. Sonra yazar mazar da olabilirsin ha dedi. Yazar olursan dedi beni unutma dedi, bana mektup yaz dedi.
Evet.
Sana adresimi vereyim bak dedi, bu adrese mektup yazarsın dedi. Adresi hala hatırımda biliyor musunuz? Kileci Mahallesi Mektep Sokağı No 46 Akşehir Konya.
Doğru, ilk programımızda da hatırlıyorum, anlatmışsınız.
Evet, yani mektupta yazdınız değil mi? Böyle benim hayatımda çok iz bırakan şahsiyetlerdir. Necati öğretmenimiz vardı Erzurum'da. O da dini açıdan bizi yetiştiren bir öğretmendi. Allah rahmet eylesin, 5-6 sene önce vefat etti. Tabii ortaokul, lise, daha doğrusu ben İmam Hatip'te okuduğum için o sırada da kıymetli hocalarımız oldu. Bunlardan bazıları halen hayatta. Mesela edebiyat öğretmenim Bursa'da yaşıyor şu anda. Arapça öğretmenim Konya'da yaşıyor şu anda. Efendim işte tarih öğretmenim de Ankara'da yaşıyor şu anda. Daha da hayatta olanlar var. Şimdi onlarla görüşüyoruz, telefonlaşıyoruz efendim. Hatta yüz yüze de karşılaşıyoruz. Gittiğimde arıyorum. Övünmek gibi olmasın ama biraz vefakarlığım vardır ve hocalarımı, eski arkadaşlarımı aramayı, bulmayı, onlarla sohbet etmeyi severim. Efendim öğretmenlik mesleği peygamber mesleği dersek bir gerçeği dile getirmiş oluruz. Efendim çünkü anneler, babalar çocuklarını dünyaya hazırlar. Öğretmenler, muallimler, hocalar da ahirete hazırlarlar diye bir söz vardır. Hatta bu açıdan bakılınca yine bazı büyük alimler derler ki hoca hakkı ana baba hakkından daha üstündür.
Hoca hakkı evet, ana baba hakkından daha üstündür.
Dediğim gibi hakikaten ana babalar genelde tabii yaygınlaştırmayalım. Genel olarak işte maddi açıdan çocuklarını hazırlamaya çalışırlar dünya hayatına. Gerçek manada hocalar ise dünyevi hayatla birlikte uhrevi hayata da çocuklarını, öğrencilerini, talebelerini hazırlarlar ki bu açıdan bakılınca hakikaten hocalık son derece önemli. Niye önemli? Tabii işte yetiştiriyor. İnsan yetiştirmek çok önemli bir şey. Ve öğrencinin gözünde, talebenin gözünde öğretmenden daha büyük kimse yoktur. Hatta bir fıkra anlatılır. Meşhur Büyük İskender yolda giderken rastgele yolun üzerinde bulunan okullardan birine rastgele girmiş, sınıfa girmiş ders esnasında, haber vermeden sınıfa girmiş. Büyük İskender tabi dünyayı titreten bir adam olmasına rağmen öğretmen hiç oralı olmamış, dersini vermeye devam etmiş. Tabi bakalım sonu ne olacak diye Büyük İskender de efendim işi bozuntuya vermeden dersin sonuna kadar dinlemiş. Teneffüs zili çalmış. Çocuklar çıkınca öğretmen Büyük İskender'e gerekli alakayı göstermiş. Efendim halini hatırını sormuş ve masasına oturtmuş. Büyük İskender demiş ki yahu demiş ben sınıfa girince bu vaziyeti göstermen gerekirdi. Halbuki öyle yapmadın demiş. Demiş ki Haşmet Mahap öğretmen. Haşmet Mahap bu çocukların gözünde öğretmenden daha büyük, öğretmenden daha kıymetli, öğretmenden daha haşmetli kimse yoktur. Eğer çocuklar sınıftayken ben onların gözü önünde size bu saygıyı gösterseydim çocukların imajı bozulacaktı. Ve çocuklar diyeceklerdi ki Allah Allah, dünyada demek ki bizim öğretmenden daha büyük adam varmış.
Evet.
Evet. Tabii İskender buna karşı bir hayranlık duymuş. Hatta ikramda bulunmuş derler. Hakikaten öyledir.
Hocam ilmi siyaset meslek diye bir şey var. Tabii. Demek ki o öğretmen bu ilmi siyaseti çok iyi bilen.
İyi biliyormuş. Yoksa el ayağı titrer değil mi? İskender gibi bir adam aniden derse giriyor. Evet, işte öğretmenlik böyle bir insan yetiştirme mesleğidir. Bu manada zaten bizim dini inancımız, tarihimiz, tefekkürümüz, kültürümüz öğretmene, muallime olan saygıyı dile getiriyor. Biz eskiden muallim diyorduk biliyorsunuz.
Evet.
Öğretmen sonradan çıktı.
Hocam, hocaların hocası Mahiriz Hoca'nın Sahra-i Cedid kabristanlığındaki mezar evet. taşının üzerinde sadece şu yazar.
Sadece,
muallim
evet.
Mahiriz.
O kadar, muallim. Evet, zaten bu güzel kelimeyi, muallim kelimesini unutturmayan bazı şahsiyetler vardır ki onlardan birkaçının ismini teberrüken söyleyelim.
Lütfen.
Bir, Muallim Naci, edebiyatımızın çok önemli bir ismi. Efendim, meşhur gazeteci yazarımız Ahmet Mithat Efendi'nin damadı. Ve Mithat Efendi'nin çıkardığı meşhur Tercüman-ı Hakikat gazetesinin kültür sayfasından sorumlu ismi.
Muallim Naci.
Muallim Naci. Edebiyat derslerinde okuduk. Meşhur bir işte Muallim Naci, Recaizade Ekrem tartışması vardır. Kafiye göz için midir, kulak için midir meselesi de. Eski şiirin devamıdır ve hakikaten kuvvetli bir şairdir Muallim Naci. Bizim Mehmet Akif de dahil birçok şairimiz, ünlü şairimiz ilk gençlik yıllarında Muallim Naci'nin tesiri altında kalmışlardır. Efendim, genç yaşta vefat etti bildiğim kadarıyla. Zannedersem 47 yaşında Sultan Abdülhamid'in emriyle türbeye defnedildi. Biz türbe deyince 2. Mahmud'un türbesini hatırlarız.
Evet.
Cağaloğlu'ndan Çembelitaş'a çıkarken... Sağ köşede orada meşhur türbe derler oraya. Üç padişah yatar orada. İkinci Mahmud, Abdülaziz ve Abdülhamid.
İkinci Abdülhamid
evet,
değil mi?
İkinci Abdülhamid de orada. Abdülhamid'in emriyle o hazireye defnedildi. Çünkü Muallim Naci'nin aynı zamanda vakanüvisliği vardı. Yani Abdülhamid'e karşı çok hürmetkar.
Belki hocam şimdi vakanüvis ne demek bilmeyen dinleyenlerimiz vardır.
Evet, vakanüvis
tarih kaydedicisi, yazıcısı
Osmanlı tarihinde resmi manada tarihçilik yapan, olayları günü gününe kaydeden kimselere diyoruz. Onların eserlerine de vakanüvis tarihleri diyoruz. İşte Hoca Saadettin Efendi'nin Tacit Tevarihi, efendim Solak Sade Tarihi, Peçevi Tarihi, Esad Efendi Tarihi, Tarihi Cevdet gibi kroniklere vakanüvis tarihleri diyoruz. Muallim Naci'nin böyle bir vakanüvisliği de olduğu için padişah yakından ilgileniyor. Bugün hazireye girince dinleyicilerimiz belki merak ederler. Efendim Sultan Abdülhamid Han'ın metfun bulunduğu türbe solda kalacak. Hazirenin sağ tarafında yola en yakın yerde sağ köşede Muallim Naci'nin kabri bulunmaktadır. Ve kabir taşında da kendi beyti, kendi şiirinden bir beyit yazılıdır ki o da şudur. Hak perestim arz-ı ihlas ettiğim dergah bir. Bir nefes tevhidden ayrılmadım Allah bir.
Eyvallah.
Enfes bir şiirdir bu. Efendim. Diğer bir önemli zat muallim isminin sıfatının yaşatılmasına vesile olan diğer kıymetli bir tarihçimiz de Muallim Cevdet'tir.
Tarihçi.
Evet, Muallim Cevdet tarihçi, arşivci, efendim eskilerin hezar fen dedikleri büyük bir tarih alimi, edebiyatçı ve muallim. Ömrü talebe yetiştirmekle geçmiş. Efendim çok ama çok zengin bir kütüphane sahibi. 4-5 yabancı lisan biliyor. Osmanlıcası mükemmel. Okuyamadığı yazma ve matbu eser yok. Efendim 30'lu yılların başında arşiv belgelerimiz o okkası 10 kuruştan Bulgarlara satıldığı sırada mücadele vermiş. Efendim onlara giden 200 balyadan hiç değilse 50'sinin tekrar Türkiye'ye dönmesine vesile olmuş. İsmet Paşa'ya mektup yazarak ki başbakandı o zaman. bu kadarcık bir hizmeti olmuştur. İbrahim Hakkı Konyalı ile beraber o konudaki hizmeti son derece önemlidir. Muallim Cevdet de genç yaşında vefat etti. Zannediyorum 52 yaşında. O da Edirne Kapı şehitliğinde Mehmet Akif'e yakın bir yerde, yakın bir yerde değil, hemen hemen yanı başında ebedi uykusunu uyuyor. Evet,
mekanı cennet tabii. Olsun.
Bir muallim, bir şahıs daha var ki o da muallim ünvanıyla muanvendir. Yani ne demek bu? Ünvanıyla ünvanlanmıştır. O da Ali Emiri'nin çok yakın dostu, Kilisli muallim Rıfat Bilge.
Evet.
Muallim Rıfat Bilge başta Farsça olmak üzere Elsine-i Selase'ye, üç lisana vakıf, efendim işte meşhur şair, mutasavvuf, alim Şeyh Sadi Şirazi Hazretlerinin Bostan ve Gülistan eserlerini Türkçe'ye çevirmiş. Başbakanlık arşivinde epey müddet çalışmış ve Osmanlı evrakının tasnifinde büyük bir rol oynamıştır. Kilisli muallim Rıfat Bilge. Efendim daha muallim ünvanını kullanan daha başka kimseler var ise de bunlar günümüze kadar isimleri unutulmayan, bundan sonra da unutulmayacak olan kimselerdir. Muallim güzel bir şey tabii. Yani tabii. Bu sıfat yani evet. Ama işte biz bunları ne yapalım? Değiştirdik. Muallimi öğretmen yaptık. Efendim işte ne bileyim ben
talebeyi öğrenci yaptık.
Düzeltmen yaptık. Katibi yazman yaptık. Sonra bir ın ekledik böyle. Ben Cemil Meriç'in yanında çok kaldığım için hoca biraz böyle sert mizaçlı görünürse de çok espriler yapardı. Espritüel bir insandı. Zaman zaman işte bu konuya da temas eder. Efendim muallim kelimesinin öneminden bahsederdi. Evladım derdi, muallimi öğretmen yaptılar. O da öğretmemdir. Çocuklara bir şey öğretmez derdi.
bu vesileyle merhum Nurettin Topçu'nun Türkiye'nin Marif Davası adlı eserinde şu satırları da yeri gelmişken paylaşalım isterim hocam. Muallim diyor Nurettin Topçu, ruhlar sanatkarıdır. Kaderimizin hakikatinin işleyicisi, karakterimizin yapıcısı, kalbimizin çevrildiği her yönde kurucusu odur. Fertler gibi nesiller de onun eseridir. Farkında olsun olmasın, her ferdin şahsi tarihinde muallimin izleri bulunur. Devletleri ve medeniyetleri yapan da yıkan da muallimlerdir. Muallime değer verildiği, muallimin hürmet gördüğü ülkede insanlar mesut ve faziletlidir. Muallim alçaltıldığı, mesleğinin hor görüldüğü milletler düşmüştür, alçalmıştır ve şüphe yok ki bedbahttır. Babam beni gökten yere indirdi, hocam beni yerden göğe yükseltti diyen İskender muallimi anlamıştır.
Demin dediğimiz İskender
evet,
işte.
Evet. Muallim sadece zekaların değil, beşaretlerimizin, ibadetlerimizin müjdecisidir. Muallimin mesuliyetleri çoktur ve cemiyet hayatının her sahasına uzanmaktadır. Bir memlekette ticaret ve alışveriş tarzı bozuksa bundan muallim mesuldür. Siyaset milli tarihin çizdiği yoldan ayrılmış, milletin tarihi karakterini kaybetmişse bundan mesul olan yine muallimdir. Gençlik avare ve davasız, aileler otoritesizse bundan da muallim mesul olacaktır. Memur rüşvetçi, mesul makamlara iltimasçıysalar muallimin utanması icap eder. Din hayatı bir riya veya taklit merasimi haline gelerek vicdanlar sahipsiz ve sultansız kalmışsa bunun da mesulü muallimdir. Yüreklerin merhametsizliğinden, hislerin bayağılığından ve iradelerin gevşekliğinden bir mesul aranırsa o da muallimdir. Yalnız kaldığımız yerde yalnızlığımızın mesulü o, imanların zayıfladığı devirlerde bu gevşekliğin mesulü yine onlardır.
Evet.
Dilin şahaneliğine bakar mısınız tabii. Hocam?
Yani. Nurettin Topçu tabii bu milletin tarihini, kültürünü, lisanını çok iyi bilen ve yaşayan, o zevki, o manevi zevki hücrelerine kadar hisseden bir insandı. O bahsini ettiğiniz kitabı tabii ben yıllar önce ta öğrenciliğimde okumuştum.
Türkiye'nin Marif Davası.
Marif Davası, efendim işte Yarınki Türkiye, bunlar önemli eserler. Diğer bütün kitaplar da önemli tabii. Bugünkü nesillere Nurettin Topçuları, Mahir İzleri, Celal Ökten hocaları yeniden tanıtmak gerekiyor. Maalesef gençlik yeteri kadar bu kıymetleri, zatları tanıtmıyor. Kültürel alanda, tarih ve edebiyat sahasındaki hizmetlerimizi, faaliyetlerimizi 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e katlamamız icap ediyor. Bütün mesele bu. Yani ekonomi de düzelir, siyasi konularda rayına girer ama kültür ve edebiyat sahasındaki hizmetleri aksatmamak icap ediyor.
Evet. Hocam az önce Celal Hoca dediniz, Celal Ökten Hoca dediniz. Evet. Yine geçtiğimiz günler 21 Kasım 1961 tarihinde vefat eden merhum Celalettin Ökten Hoca'nın Hakka Vuslatı'nın tabii 54. seneyi devriyesi.
Evet.
1961-2015 çok önemli değerlerimizden biri değil mi hocam? Allah rahmet
eylesin. Tabii ki yani birçok hizmetleri olmakla beraber bana göre en büyük hizmeti benim de mensubu olmakla iftihar ettiğim, mezunu olmakla övündüğüm İmam Hatip okullarının açılmasında en büyük rol onundur. Zamanın Demokrat Parti Milletvekili, Demokrat Parti Milli Eğitim Bakanlığı defalarca ziyaret ederek o sıkıntılı günlerde, o yoksul günlerde efendim bin bir meşakkate katlanarak, aylarca Ankara'da kalarak, o sıkıntıları yaşayarak Tevfikleri Bey'le baş başa kafa kafaya verip efendim İmam Hatip okullarının açılmasını sağlamıştır ki bu bir sadakayı cariyedir. Efendim bakın bugün Türkiye'nin hemen hemen her ilinde, hatta her ilçesinde İmam Hatip okulu var. Halbuki ilk defa 7 İmam Hatip okulu açılmıştır. Efendim Türkiye'nin belli şehirlerinde İstanbul, Konya, Erzurum ki ben de onlardan biriyim. Bizde de 1953'te açılmıştır
Tokat'ta. Evet.
Ben de oradan mezunum. Ben Celal Hoca deyince İmam Hatip'i, İmam Hatip deyince de Celal Hoca'yı hatırlıyorum. Tabii yaş itibariyle kendisine yetişemedim ama Allah ömür ve sağlık versin. Oğluyla çok da iyi dostluğumuz var Saadettin Bey'le, Saadettin Ökten'le. Ondan tabii babasıyla alakalı güzel sözler, menkıbeler, efendim anekdotlar dinledik.
Rahmetle iade etmemize vesile olsun hatırladıklarınızdan.
Bu arada hocayla alakalı bir eser yazan bir arkadaşımız da rica etti. Tashih maksadıyla o Celal Ökten hakkında yazılmış kitabı da bir iki defa okudum. O bakımdan muhabbetim daha da arttı. Evet, hayra vesile olması için vefat yıl dönümünde bir kere daha rahmetle analım. Celal Hoca önemli insan.
Şimdi zor zamanların insanı değil mi hocam?
Zor zamanların insanı. Şimdi bizim bir Celal Hocamız vardır, bir de Cemal Hocamız vardır. Bu ikisi de hoş, güzel insandır. Biri İstanbul dersi anlarından efendim Cemal Hoca, kıymetli kitapları var. Celal Hoca da bunlar aynı dönemde yaşamışlar. Ayrı kulvarlarda önemli hizmetlere imza atmış kimseler. Efendim, az önce de ifade ettiğim gibi bu zatların hizmetlerini bugün nasıl devam ettireceğiz? Onlar hakkında yazılan kitapları yeni nesillere aktarmak suretiyle, sohbetler yapmak suretiyle, yani yeni Celal Hocalar, yeni Cemal Hocalar yetişmek için, yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa onu göstermemiz lazım ki, o gayreti göstermemiz lazım ki yarın huzuru ilahide bu zat-ı muhteremler bizim yüzümüze rahat baksınlar.
Doğru. Bir neslin ardındaki meçhul kahraman Celal Hoca diye bir eser yayınlandı hocam. Bu Mehmet Fatih Andı'nın da gayretleriyle, Fatih Andı'nın gayretleriyle hazırlanmış hacimli de bir çalışma. Onu da dinleyenlerimize, merak eden, okumak isteyenlere hatırlatmış olalım.
Evet, güzel
olalım.
Kitaplar var. Yani mesela bende ilk kitap vardır. Yanlış hatırlamıyorsam Emin Işık Hoca'nın hazırladığı küçük boyda ve Yağmur Yayınları tarafından neşredilmiş. İçinde Celal Hoca'nın vefatından sonra arkasından yazılan önemli yazarlar tarafından kaleme alınan makalelerin bulunduğu bir kitaptır. Orada Nurettin Topçu'nun da makalesi vardır mesela. Yeni baskısı yapıldı bu kitabın. Onları okumak lazım.
Evet. Celal Hoca ile ilgili kaleme alınan bir yazıda kendisi hakkında şu ifadeler de yer alıyor hocam. Dikkatimi çekti. Birçok din alimi ve muhafazakar münevverin bir köşeye çekildiği Cumhuriyet Türkiye'sinin ilk yıllarında Celal Hoca her zaman ve her şartta yapılabilecek işler olduğunu düşünen iyimser kişiler arasında yer aldı. Gayretli, aynı zamanda sabırlı ve kanaatkar bir anlayışla eski kültürün yeni nesle aktarılmasında başarılı hizmetler gerçekleştirdi. Celal Hoca'nın tabiatındaki aşırı titizlik ve müşkülpesentlik, okuduğu ve yazdığı her kelime üzerinde duruşu, her noktada kaynak eserleri uzun uzadıya tahkik edişi gibi sebeplerle bazı makaleleri dışında yayımlanmış herhangi bir eseri bulunmamaktadır. Doğu ve Batı kaynaklarından tercüme ederek derlediği sarf, nahiv, edebiyat, kelam, İslam felsefesi, felsefe ve ahlaka dair kitap ve makaleleri yüz kadar defter tutmaktadır. Ve bu 1000 cildi aşan, tabii kütüphanesi oldukça zenginmiş, eserden oluşan kitaplığını da Süleymaniye Kütüphanesi'ne başlamış.
Evet,
bunları
evet.
da paylaşalım istedim.
Evet, yani bildiğimiz manada eseri yoksa da kendisi bir eserdi. Tabii
başlı
biz
başına.
Onlara tabii canlı kitap diyoruz. İlim satırda değildir, sadırdadır cümlesi. Onu da şumul içine alıyor. O kadar insan yetiştirdi ki onlar zaten yazdığı insan isimli kitaplardır ki
evet.
yani o manada düşünürsek esersiz diyemeyiz. Tarihimizde böyle insanlar var. Hı-hı. İsmail Sahip Hoca gibi efendim işte başka zatlar da var. Çok alim olmalarına rağmen bildiğimiz manada eser yazmamışlar ama dediğim gibi alim yetiştirmişler, hı-hı. insan yetiştirmişler, canlı kitaplar yazmışlar.
Evet.
En büyük eser o.
Hocam siz de mutlu böyle canlı kitaplara. Çok kıymetli hakikaten hayat muallimlerine rast gelmiş. Onlarla yakın dostluklar
i̇şte
tesis
evet,
etmişsiniz.
İşte ise bir kısmına rast geldik. Hamdolsun bu devirde de öyle insanlar vardır. Arayıp bulmak lazım.
Evet, belki bu vesileyle geçtiğimiz günlerde 21 Kasım 2015 tarihinde Vahdet Gazetesi'nde yayınlanan bir makalenizi de gündeme taşımak, dinleyenlerimizin de gündemine getirmek isterim. Sohbet Şeyhi başlıklı bir yazınızda.
Evet, eyvallah.
Kimi kastediyorsunuz hocam burada Sohbet Şeyhi
evet,
derken?
Evet, Allah rahmet eylesin. Vefatıyla bizleri hüzün denizine gark eden Millet Kütüphanesi'nin müdürü, eski deyimle söylemek gerekirse hafızı kütübü, muhibbi kütüp, kitap aşığı, kitap dostu Mehmet Serhan Tayşi Bey kastettiği
mekanı
şahıs
cennet
odur.
Olsun.
Mekanı cennet olsun. Efendim hakikaten sohbet şeyhiydi kendisi. Onun sohbetleri bana çok lezzetli geliyordu. Kütüphane müdürlüğü sırasında sık sık ziyaret ediyorum ve her gidişimde odasında en az bir saat kalıyordum. Belki daha fazla kalıyordum. Laf lafı açıyordu.
Evet.
Efendim yorulmak nedir, esnemek nedir, gevşemek nedir onları hiç bilmezdik.
Efendim, sebep hocam neden yorulmak bilmez o sohbetlerden o kadar lezzet alırdınız? Neydi bunun sırrı?
Uhrevi manevi zevk diyelim buna. Manevi zevki insan bir tadarsa sürekli tatmak ister. Ama bunu bilmeyenlere bunu anlatamazsınız. Menlem yezük bilmez yazık der eskiler. Yani tatmayan bilmez. Sohbette bir iksir vardır. Efendim bir sirayet vardır. Bulaşıcı kelimesini kullanmayacağım. Bu kötü bir kelime bulaşıcı deyince. Ondan sonra sirayet eder yani. Yani insandan,
yani bir hal sirayeti öyle
tabii,
mi hocam?
Tabii insandan insana geçer. Galiba tarihimizde bir zat var. Çaylak Tevfik diye. Tevfik Bey bu önemli bir insandır aslında. Kafile-i Şuara diye yarım kalmış bir şairler ansiklopedisi de vardır. Efendim onun Bu Adam Kim diye bir kitabı var. Bu Adam diye bir kitabı. Kim yok Bu Adam kitabın
evet.
ismi. Orada anlatır. Sonunda şöyle bitirir. Bu adama sordular, sende bir hastalık vardı geçti mi? El cevap, hem de kaç kişiyedir? Evet, şimdi böyle şeylere bir de böyle güzel hastalıklar vardır. İşte kitap okuma hastalığı, sohbet dinleme hastalığı. Yani hastalık deyince biz olumsuz anlıyoruz. Olumlu olan da vardır. Efendim bu sohbet de böyle bir hastalık diyelim veya şifa diyelim. Haydi tam kelime yerine otursun. Evet, şifa ikiye ayrılır. Maddi şifa, manevi şifa. Yani doktorun verdiği maddi şifadır. Buna çok lüzum var, mecburuz bir bakıma. Hatta hadis var yanlış hatırlamıyorsam. İlmi ebdan, ilmi ediyandan önce gelir.
Yani?
Ebdan, beden kelimesinin çoğulu, bedenler. Yani insan bedeniyle ilgili ilimler ki buna tıp ilmi diyoruz.
Evet.
İlmi ediyandan yani din ilminden önce gelir. Yani din ilmi daha sonra gelir. Bu tabi din ilmini haşa küçümsemek değil, bilakis dinin gereklerini de ancak sağlıklı insan yerine getireceğinden efendim önce maddi manada sağlık lazım. Efendim Ama unutmayalım ki hakiki sağlık manevi sağlıktır. Bu da manevi şifadır işte. Manevi şifayı elde eden insan o şifayı kendine münhasır bırakmaz. Etrafındakilere de o şifayı dağıtır. Ya şifayı şerif diyoruz bak kitabın ismi. Şerif ne demek? En güzel, en kıymetli, en değerli. Böyle bir kitap var biliyorsunuz.
Tabii.
Efendimizin.
Eskiden hoca evet. Mesnevi şerif okumaları tabii. olurmuş.
Tabii tabii.
Şifayı şerif
şifayı
dersleri şerif, olurmuş.
Evet. İşte demin ismini andığımız Celal Hoca böyle önemli bir ders okutuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Beyazıt'ta Soğan Ağa Camii'nde mi veya ona yakın bir yerde İhya dersleri yapıyordu. İhya dersleri ne demek? Bunu hafife almayalım. İnsanı ihya eder. Bu dersi yapanı da ihya eder, dinleyeni de ihya eder. Derler ki yeryüzünde bütün dini kitaplar ortadan kaldırılsa, yok edilse Gazali'nin ihyası yeterdi.
Allah Allah.
Evet. Gazali'nin ihyası bakınız yüzyıllardan beri okuyanları ihya ediyor. Kimyası ise kimyası bozulan nice insanı tamir ediyor. Evet. Benim ilk okuduğum kitaplardan biridir. Eyyühel Veled.
Ey oğul.
Ey oğul. Ha, çok hoş bir kitaptır.
Kimyası derken kimyayı saadeti.
Tabii kimyayı saadeti. Evet.
Şimdi hocam İmam Gazali 51 yaşında, 50 yaşında dünyasını değiştirmiş.
Ya ya bu yaşta bu kadar ya. Eser değil mi?
Ama hala yaşıyor diktir.
Hala yaşıyor. Nasıl yazdın bu eserleri efendim, üstadım, hocam? Nizamiye Medresesi'nin camisinde sabah namazını kıldıktan sonra odama çekilirdim. Her gün bir saat, yarım saat, bir saat, en fazla iki saat çalışmak suretiyle. Demiş Allah Allah nasıl evet. olur? Ha, burada devamlılık fikrini vurgulamak istemiş. Yani amelleriniz az dahi olsa devamlı olsun manasında.
Yani
sistemli ve devamlı olunca hani damlaya damlaya göl olur ya. Öyle çalıştığını öne çıkarıyor ki yani bu kadar eseri nasıl yazdınız? Tabii işin bir de biz bilemeyiz onu. Manevi yönü vardır ki bu yani İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan yazmasına benzer.
Orada zaman evet, içinde zaman veriliyor
herhalde. Zaman içinde zaman. Manevi ne diyelim destek olur. Biz bunları kendi lisanımızla maddi çerçeve içerisinde anlatamayız.
Evet.
Lütfu ilahidir.
Evet. Şeye devam edelim hocam. Mehmet Serhan Tayşi merhumu yad etmeye.
Eyvallah. Evet.
O sohbetlerinizin tadına doyum olmuyordu dediniz.
Evet. Tabii ki tadına doyum olmuyordu. Hatta vefatından kısa bir süre önce herhalde 6 ay veya en fazla bir sene önceydi. 3-4 arkadaş evinde ziyarete gittik. Öyle bir sohbet oldu ki bir baktık saate kalkacağımız zaman 5 saat olmuş. Yani 5 saat oturabilmek ve pürüzsüz bir şekilde dinleyebilmek öyle kolay bir iş değil. Efendim vakit daraldığı için kalktık. Yoksa bize kalsa yine de devam ederdik yani. Efendim bu sohbet öyle yani dünyevi laflarda sohbetlerde bile bazen efendim saatlerin nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Bir şöyle bir garip misal vereyim
lütfen
istersen.
Hocam.
Efendim işte köylerde dinleyicilerimizin bir kısmı bilir. Eskiden köylerde işte hayvanları sürüye katma adeti vardı. Bu sabahleyin erkenden işte dağa giden yahut ovaya yayılmaya çoban vardır. Hayvanları götürür. İşte iki hanım böyle hayvanlarını sürüye katmışlar. Dönerken de bir yerde durmuşlar ayaküstü konuşmaya başlamışlar. Konuşmuşlar. Saatlerin nasıl geçtiği belli değil. Bir bakmışlar ki hayvanlar geri geliyor. Kız Fatma demiş, biz şimdi gönderdik ya bu hayvanları. Ne çabuk yayıldılar geliyorlar. Sen bilmiyorsun demiş. Akşam oldu akşam. Onlar yayıldı eve geliyorlar artık demiş. Yani şimdi düşün. Ayaküstü ki bu iki hanım arasında yapılan efendim belki de çoğu kıyılık halden ibaret
evet.
sözler. Kaldı ki uhrevi mahiyeti olan, dini, tarihi, kültürel mahiyeti olan sohbetlerin eğer ehli tarafından yapılıyorsa tadına doyum olmaz ve zamanın nasıl geçtiği bilinmez. Yine hoş bir menkıbedir. İmam-ı Azam Hazretleri ile talebesi İmamı Ebu Yusuf yatsı namazını kıldıktan sonra evlerine dönüyorlarmış. Galiba İmam-ı Azam Hazretleri'nin evine beraberce gidecekler. Tam kapıya gelmişler, kapı açılmış. İmam-ı Azam Hazretleri sağ ayağını eşikten içeri atmış, sol ayağı dışarıda. Bir mesele mi sormuş artık? Bir söz açılmış. Efendim, konuşmaya başlamışlar. İlmi bir mesele. O kadar derinlere dalmışlar ve sohbet o kadar uzamış ki ezan sesi gelmeye başlamış. Sabah ezanının sesi geliyormuş. Hadi şu namazı da kılalım öyle gidelim eve demişler sabah namazına. Bunu anlatırlar. İşte bu sohbette iksir vardır. Medeniyetimiz zaten sohbet medeniyetidir. Ecdadımız buna son derece kıymet verdiği, ehemmiyet verdiği için saraylarda huzur dersleri yapılıyordu. Padişahın sarayında biz de ilk defa 3. Mustafa zamanında başlamıştır.
Huzur sohbetleri
vardı. Huzur dersleri, huzur sohbetleri, huzur veren sohbetler. Devrin büyük alimlerinden biri Mukarrir namı altında genellikle Kadı Beyzavi tefsirinden sohbet yapıyor, ders yapıyor. Bir de onu dinleyen alimler var ki onlara da muhataplar deniliyor. Onlar da tabii arada sırada sorular yönetiyorlar, müzakereler oluyor efendim, hatta münakaşalar oluyor. Zaman zaman padişahlar da bu derse gelir ve sohbeti pür dikkat efendim takip ederlermiş. Padişah geldi diye de tabii ders aksatılmıyor, herhangi bir karışıklığa vesile teşkil etmiyor. O da bir talebe gibi, bir hoca gibi dersleri dinliyor. Bilhassa II. Mahmud çok meraklıymış efendim bu huzur derslerine devam etmeye. Bazen de mürettep sorular sorarmış. Böyle hocaları biraz zor durumda bırakmak veya onları böyle işte fikri mücadeleye sevk etmek için efendim. Mesela bir huzur dersinde şöyle bir soru yöneltmiş hoca efendilere, mukarrire ve muhataplara. Demiş ki, alem yaratılmadan önce avalim, alemler yaratılmadan önce Cenab-ı Hak neyle meşguldü?
Allah Allah.
Ne kadar enteresan bir soru değil mi? Hadi bakayım. Şimdi ver bakayım ya cevabını şimdi. Muhtelif cevaplar almış II. Mahmud. Fakat hiçbirinden tatmin olmamış. Efendim, Beşiktaş Ortaköy İlmiye Cemiyeti'nin son derece önemli bir temsilcisi ve şahsiyeti olan Kethüdazade Mehmet Arif Efendi de o huzur dersine katılmış imiş. Molla, Arif Molla bir de sen söyle bakalım demiş. Cenab-ı Hak alemler yaratılmadan önce neyle iştigal ediyordu? Şu kısa cevabı vermiş Kethüdazade Mehmet Arif Efendi. Cenab-ı Hak avalimin halkından önce Nur-u Muhammedi ile meşguldü demiş.
Allah Allah.
Evet. Çok hoşuna gitmiş II. Mahmud'un. Evet. Bu çok önemli bir zattır. Maalesef birçok kimse bilmez.
Kethüdazade
Arif Efendi bu II. Mahmud döneminin önemli şahsiyetlerindendir. Bunların bir cemiyeti vardı. Az önce de ifade ettiğim gibi Beşiktaş Ortaköy arasında oraya meşhur alimler gelirdi. Mesela Mevakip tefsirinin sahibi İsmail Ferruh Efendi çok önemli bir insan. Keza hem büyük bir tıp alimi doktor hem tarihçi Şanizade Ataullah Efendi, Kethüdazade efendim Cevdet Paşa'nın hocası. Bunlar sohbetler yapar, dersler yapar. Hatta bunlardan bir kısmı ki Kethüdazade de buna dahildir. Müsbet ilimlerde mesela matematik geometri dersi de verirlermiş bu zatlar. Ve gelenlerden de para almazlarmış. Ancak bir şartları varmış. Herkes öğrendiğini en az 10 kişiye öğretecek.
Ya.
Evet, böyle bir insan Kethüdazade. Çok onun menkıbeleri vardır. Çok kıymetli bir kitaptır o. Mesela der ki orada bir gün birkaç tıp talebesi geldi. Tıp o zaman yeni açılmış, tıp fakültesi. Efendim işte maddecilik, batıcılık, tabiat yarattı vesaire. Yani materyalizm, ateistlik modası yeni yeni başlıyor. Efendim meseleyi anlatan ve Kethüdazade'nin talebelerinden olan Emin Efendi anlatıyor. Tıp talebelerinden bazıları geldi. Hoca Efendimiz'e sordular. Hatta hayretle naklettiler, dediler ki tıbbiyede hocalarımız efendim işte haşa, Allah yoktur, her şeyi tabiat yarattı. diyorlar ne derseniz. Ondan sonra Kethüdazade demiş ki Allah Allah, demek ki onlar Allah'ın ismini tabiat koymuşlar. Hmm. Çare yok, bir Allah'a inanacağız demiş. Yahut işte yine ondan bir şey nakledeyim. Efendim Kethüdazade Mehmet Arif Efendi'den Musa aleyhisselam her zaman olduğu gibi, daha doğrusu mutat olduğu gibi bir gün yine Tur Dağı'na çıkmış. Efendim Cenab-ı Hakk'a şikayette bulunmuş. Ya Rabbi demiş, bu kulların beni çok rahatsız ediyor, rencide ediyor, dedikodu ediyorlar, aleyhimde konuşuyorlar deyince Hatif'ten, kayıptan bir ses gelmiş. Üzülme ya Musa, onlar benim de aleyhimde konuşuyorlar. Oğlu var, kızı var, ortağı var diyorlar demiş. Böyle enteresan, evet, can alıcı cevaplar. Efendim bendeniz teettüben söyleyeyim. Bu zat hakkında Ayaklı Kütüphaneler isimli kitabımda biraz bilgi verdim ama bu öyle bir zat ki hakkında müstakil bir biyografinin yazılması gerekiyor.
Peki bu manada hiçbir çalışma yapılmış mı hocam? Kethüdazade Mehmet Arif Efendi.
Yok, bilebildiğim kadarıyla uzun 3-5 makale var. Mesela Ordinarius Profesör Tarihçi İsmail Hakkı Uzun Çarşı'nın Belleten Mecmuası'nda uzun bir araştırması var bu Kethüdazade hakkında. Efendim yine Ekmeleddin İhsanoğlu'nun uzun bir araştırması var. Başka bir iki makale var ise de derli toplu bir eser yok. Yapılması, yazılması gerekir.
Evet. Şimdi hocam, geçtiğimiz günlerde Kubbe Altı Akademisi'ndeki Osmanlıca dersinden çıkarken kadim kursiyerlerinizden Dahiliye Mütehassısı Doktor Turgut Betim Bey size dosya sayfasıyla 3 sayfalık bir yazı takdim etmiş. Bu rahmetli Serhan Tayşı Bey'in 29 Kasım 2014 tarihinde Dil ve Edebiyat Derneği Genel Merkezi'ne yaptığı sohbetin notlarıymış.
Evet.
Tabii bunlar kitap gibi notlar hocam. Keşke tabii, derlenip toparlansa ve bir
İnşallah,
kitap haline gelse.
İnşallah. Ben onu söyledim. Zannederim öyle bir eser hazırlanacak. İnşallah. Serhan Bey'in çeşitli dergilerde yayınlanan yazıları var. Onlar bir araya getirilirse, ki ben yardımcılarıma, asistanlığımı yapan talebelerimize de söyledim. Bazı makalelerini bana getirdiler. Yani birileri çıkar, ben bu işi yapacağım derse ben elimdeki makaleleri de onlara veririm yani.
İnşallah. Çünkü yazılmasına vesile olduğunuz Ali Emiri'nin izinde adı hacimli bir çalışma var.
Evet. Hiç yani tevazuyu bir tarafa bırakarak söylüyorum. O kitabın yazılmasını teşvik etmek suretiyle inşallah büyük bir hizmete vesile olmuşumdur. Efendim bir delikanlı 2 yıl evine gitmek suretiyle, Taha isminde bir delikanlı o eseri hazırladı. Çünkü rahmetlinin gözleri iyi görmüyordu. Ancak anlatması güzeldi. Öylece ses kayıt cihazına kaydedilmek suretiyle o eser meydana geldi. Kaldı ki bana bizzat söylemiştir. Evet. Daha o kitaba girmeyen ama anlatılsa o kitap gibi birkaç kitap olacak hatıralar var idi. Vaesefa ki onlar gitti.
Evet. Evet. Hocam demek ki bir ayaklı kütüphane, bir kütüphane dervişi, bir sohbet dervişi böyle oluyor.
Kütüphanedeki kütüphane. Ve Ali Emiri'nin, ben ona hep öyle söylerdim, Ali Emiri Efendi'nin hayrül halefi. Evet. Yani zaten Ali Emiri lafını ne zaman duysa gözleri parlardı. Çok garip, buralarda kimsesiz yaşamış, gel bir Fatiha okuyalım derdi.
Biz de inşallah bugünkü Kültür Dünyamızdan Manzaralar programında isimlerini zikrettiğimiz bütün bu hocalarımızın, muallimlerimizin ruhlarına birer Fatiha okuyalım programımızın nihayetinde. Muallim Naci iad ettik, Muallim Cevdet Kilisli,
Mahiriz.
Muallim Mahiriz Hoca, Nurettin Hoca, Topçu, Kethüdazade Mehmet Arif Efendi, Kilisli Muallim Rıfat Bilge'ydi, onu düzeltelim. Celalettin Ökten Hoca ve Mehmet Serhan Tayşı, hepsinin mekanları
güzel
cennet olsun.
Güzel insanlar öbür dünyaya gitti. Efendim bu dünya boş kaldı diye üzülme.
Ya.
Gök kubbenin altında böyle güzel insanların sayısı her zaman mevcuttur. Yeter ki aramasını ve bulmasını bilelim. Evet, her devrin Mevlana'sı vardır.
Vardır.
Lakin Şems-i Tebrizi gibi mürit olmak zordur.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. Eyvallah. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Evet değerli dinleyenler, yine Erkam Radyo'da değerli hocamız, kıymetli kültür tarihçimiz Dursun Güllek Bey ile beraber bir kültür dünyamızdan, bir kültür dünyamızdan manzaralar programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Değerli hocam nasıl her biri birbirinden kıymetli, ayaklı kütüphane olan, hepsi birbirinden değerli dostlarıyla, ahbaplarıyla, kıymetli değerlerimizle hasbihal ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamazmış. Biz de hocamızla kültür dünyamızdan manzaralar programında konuşurken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyoruz ama programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya inşallah bir virgül koyalım. Kaldığımız yerden devam ederiz. Allah'a emanet olun efendim. Kulağınız bizde olsun.